Sorularla Tisale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 23. sözün 2. mepasının 1. nüktesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Hocam 1. nüktenin sonunda el-hasıl ile başlayan paragrafta nefs-i emmarenin tahripten kurtulup nihayetsiz cinayetten kendini muhafaza edebilmesi için 4 şart nazara veriliyor. Enaniyetin bırakılması, hayrın ve vücudun Allah'ın tevfikiyle olduğunun bilinmesi, nefse itimattan vazgeçilmesi ve istiğfar edilmesi. Bu maddeyle de izah eder misiniz?
Evet. Şimdi enaniyetten vazgeçmek demek yani insanın kendi varlığına, kendi aklına, kendi gücüne güvenmekten vazgeçmesi. Bunlar hep Allah'ın ihsanı bilmesi.
Evet.
Yani bunu terk etmesi demek değil yani. İnsan bir enaniyet ciheti var insanın. İşte isminden, resminden, boyundan, kilosundan, efendim söyleyeyim işte annesinden, babasından. Bunlar hep hüviyet diyoruz ya.
Evet.
Bunlar insanın enaniyet cihetidir. İşte gözünün, kulağının, akıllı, hafızası, hayali bunlar tümü. İnsanın enaniyet cihetidir. Ben diyor işte şurada okuyorum diyor mesela. Ben diyor işte şu mağazan sahibiyim. Ben işte şu mevkideyim. Şunları bilirim. İlahir. Bunlar hepsi enaniyet cihet oluyor. Yani insan benlik ciheti. Bu enaniyetten vazgeçmek deyince demek ki bunları terk etmek demek değil de bunlar kendi mülkü, kendi hüneri, kendi sanatı, kendi marifeti bilmekten vazgeçip yani biyedir hayır, bütün hayır Allah'ın elindedir. Hepsini Allah'ın bire ihsanı bilmek ve bunları Cenab-ı Hakk'ın dediği şekilde kullanmak. Rızası istikametinde kullanmak. Anlaşılacak, enaniyetten vazgeçmek.
Evet. Deyince,
o zaman ne yapacak? Enaniyetten vazgeçen bir insan hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden isteyecektir.
Evet.
O zaman her ne yapsa bilecektir ki benim o işteki hissem çok az. Değil mi?
Evet.
Yani çok, çok az. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bedenle bu işi yapıyorum. Onun verdiği akılla düşünüyorum. Onun kainatında misafirim. Onun havasını, suyunu, güneşini ilahir kullanarak onların yardımıyla ben bu işi yapıyorum. O halde benim yaptığım işte esas olan Cenab-ı Hakk'ın tevfik ilacıdır, Allah'ın yardımıdır. Ama benim özelliğim de burada ve bana düşen müsbet hissene. Müsbet bir iş yapmaya meyletmişim, niyetlemişim ama tamamen Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla gerisi ortaya çıkmış diye evet. Düşünse bir insan, o zaman kendini Allah'ın kulu bildi mi, başıboş bilmedi mi, şer ve tahripten ve nefsi itimatten vazgeçer o zaman.
Evet.
Öbür türlü nefsine güvendi mi, emanetine güvendi mi, şerleri de rahat işleyebilir. Hani ama emanetten vazgeçip kendini Allah'ın kulu, misafiri, mahluku bildi mi o zaman ne yapar? Bütün hayrı da ondan bildi mi, şer işleri yapmaktan nefsini alıkoyar değil mi?
Evet.
Buna rağmen, istifa ederek tam olursa, buna rağmen yine de insan bazen nefsine kapılabilir, kötü arkadaşlarına uyabilir, şeytana, şeytanın destelerine allanabilir. O zaman da yapacak, istifa ederek tam olursa. Zaten insan o şekilde yaratılmış.
Evet.
Ta ki hata işlediği zaman hemen istifa etsin, onda Cenab-ı Hakk'ın Gaffar ismi tecelli etsin.
Evet.
İşte o zaman tam abd olur yani. Demek tam abd olmak, 4 maddeye baktı. Enaniyeti terk edecek, hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden bilecek, şerden, tahripten vazgeçecek, nefs-i itimattan vazgeçecek. Bir de günah işlerse, hata işlerse hemen istiğfar edecek. Bu 4 maddeyi yerine getiren insan tam abd, Allah'ın kulu olmuş olur. O zaman ne olur? Cibedullah, seyyat-ı masenat, sırrı masal olur.
Evet. Bu sıra masal olmak nasıl oluyor hocam? Bir de bu ayet-i kerime hakkında bilgi verir misiniz?
Yübedilullah demek Allah tebdil eder, değiştirir.
Evet.
Yübedilullah, seyyatiyim. Onların seyyelerini, kötülüklerini neye tebdil eder? Hasenata tebdil eder.
Evet.
Yübedilullah, seyyatiyim, hasenata. Allah onların seyyelerini, kötülüklerini, kötü yönlerini, günahlarını seyyeyi hasenata, güzelliklere, iyiliklere, sevaplara çevirir. Ayetin manası bu.
Evet.
Tabi bu ayete iki türlü mana veriliyor. Azınlıkta kalan grup diyelim. diyorlar ki Cenab-ı Hak bir insan imana girdi mi, küfürden vazgeçip iman yolu tuttu mu, bunun eskiden işte bütün günahlar sevap yazılır diyorlar.
Evet.
İnşallah öyledir yani. Yani yazılmaz. Niye diyelim? Allah'ın rahmeti sonsuz. Ama büyük çoğunluk diyorlar ki bir insan iman yoluna girdi mi geçmiş günahları affedilir. Hasenat yazılır değil, affedilir. O zaman iman yoluna girmekle geçmişteki bütün kötü halleri iyiliğe dönüşmüş olur.
Evet.
Mesela şirk ehliyken tevhid ehli olur. İşte übedilerim seyyahatın hasenat oldu. Seyyahat nedir? Şirk ehli olmak. Hasenat nedir? Tevhid ehli olmak değil mi?
Evet.
O zaman iman yoluna giren insanın şirki tevhide dönüşür.
Evet.
Değil mi? Mesela zalim ise iman yoluna girdi mi adil olur.
Evet.
Değil mi? Kibirli ise mütevazı olur. Yani imana girmekle birçok kötü hasletler yerlerini iyi hasletlere bırakır. İşte seyyiatın hasenata tevdi edilmesi bu demektir diyorlar.
Evet.
Zaten ustadın da bu manaya dönüş oluyor. Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, evet. Nihayetsiz kabiliyeti hayır inkılap eder diyor.
Evet.
Yani kabiliyet, ustadı bu manada bu görüşte olmuş oluyor yani. Diyelim ki mesela bir insan şairdir, karşı cephededir, müşriklerin tarafındadır. Onları Müslümana karşı galyana getirmek için güzel şiirler söylemektedir. Olmuş zaten bunlar. Vaka bu. Şimdi bu kötü bir şeydir yani. Ama
evet.
imana giriyor aynı insan. Bu sefer o şairliğini Müslümanları gayrete getirmekte, efendim, manen takviye etmekte, heyecanlandırmakta kullanıyor.
Evet.
O zaman ne oldu? Ondaki kabiliyeti şer, yani kötü şiir söyleme kabiliyeti iyiye inkılap etti, Müslümanların lehine oldu. Yahut mesela bir insan zengindir diyelim, servetini küfür yolunda, isyan yolunda kullanmaktadır. Müşrikleri desteklemekte kullanmaktadır.
Evet.
Aynı insan imana geliyor, bu sefer aynı servetini ne yapıyor? İman cephesinde kullanıyor. Ondaki zenginlik kabiliyeti, imkanı neye dönüşüyor bu sefer? Seyyiden hasenete dönüşüyor.
Evet.
İşte aynı şey, aklı, fikri, hayali, hafızası, bütün hissiyatı imana gelen insan da kötülüklerin tümünü terk edip hep iyiye dönüşmüş oluyor. Ayet-i Kerime'de asıl kastedilen manı budur. Cumhurun yani genel görüş bu.
Evet.
Diğer görüş de azınlıkta kalıyor. Diğer görüşe göre az önce arz ettim. Ondan geçmiş günahları affedilmekte kalmaz. Ayrıca sevap yazılır diyorlar.
Evet.
Allah bilir.
Evet.
La yedin ruhi ve illallah.
Hocam devamında bununla ahsen-i takvim kıymetini alıp âlâ-i illiğine çıkar cümlesinde ahsen-i takvim kıymetini almak aynı zamanda âlâ-i illiğin makamına çıkmak olarak ifade ediliyor. Bu kıymete ermek ve böyle bir makama çıkmak dünyada mı olacaktır, ahirette mi?
Yani ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-i illiğine çıkar. Yani dersin başında birinci mefasta geçmişti bu. İnsan nur-i imanla âlâ-i illiğine çıkar.
Evet.
Diyor. Cennete layık bir kıymet alır.
Evet.
Zulmet-i küfürle de esfel safhine düşer. Cehenneme yer olacak bir vaziyette düşer. Değil mi? Öyle geçiyor.
Evet.
O da ahsen-i takvim insanın mükemmel yaratılışı demek oluyor. Daha önce kısmen konuya değindik diğer programlarda. İnsanın istadın mükemmelliği oluyor ahsen-i takvim. En mükemmel varlığı Allah'ın yarattığı. Bütün esmasına mazhar kıldığı. Ubudiyet-i külliye yapacak bir istatta yarattığı. Değil mi?
Evet.
Cennete navzet ettiği en mükemmel mahluku insan. Bu cihette ahsen-i takvim. İşte bu büyük sermayeyi yanlış kullandığını o zaman esfel safhine düşüyor. O halde müsbet kullanılanlar âlâ iyiliğine çıkmış oluyorlar, menfi kullananlar esfel safhine düşmüş oluyorlar. Âlâ iyiliğin yüksek, yüceler yücesi, en yüksek makamlar. Bu cennetteki makamlar olarak izah ediliyor. Fakat dünya ahiretin tarlası olduğuna göre insan dünyada yüksek insan olacaktır ki ahirette yüksek makamlara gitsin değil mi?
Evet.
Bu da yine söylenmişti. Dünyada alçalan insan cehennemde de aşağı mertebelere, derekelere iner. O halde bunu dünyada da aramak lazım, ahirette de.
Evet.
Yani dünyada âlâ-i illiğine çıkar insan, ahirette de cennetin yüksek mertebelerine erer. Dünyada esfer-i safhine düşer küfürle.
Evet.
Ahirette de cehenneme ehil olacak bir vaziyette düşer seni. Hani ikisi beraber yani.
Evet.
Dünya ahireti mezrasıdır. Tarlası oraya dayanıyor yani.
Evet.
İkisi de burada aramak lazım. Evet. Yani cennet yüksek mertebelerine talip olan insan ne yapacak? Kendisini yükseltmeye çalışacak. Değil mi?
Evet.
Dünyada öyle değil mi? Falan evet. Makama talip oluyoruz. Onun için kendimizi bu makama layık olacak şekle getirmeye çalışıyoruz. Gerekli ilimle, işte neyle donanacaksak, değil mi? Makam istiyorsak ilimle, işte servet istiyorsak servetle donanacağız. Onu iyi kullanacağız ki o makamlara, o noktalara gelelim. Nasıl böyleyse ahirette de böyle. Evet.
Evet. Hocam son olarak, işte ey insanı gafil ile başlayan son paragrafı açıklar mısınız?
Evet, işte ey insanı gafil. Evet, bak Cenab-ı Hakk'ın fazlını ve keremine, seyyiye birken bin yazmak, hasene bir yazmak veya hiç yazmak adet olduğu halde. Bir seyyiye bir yazar, bir hasene 10, bazen 70, bazen 700, bazen 7000 yazar. Hem şu nükteden anla ki, o müthiş cehenneme girmek cezai ameldir, aynı adildir. Fakat cennete girmek mahsul fazıldır. Değil mi? Bunu tamamen evet. İstiyorsun açıklamasına. Şimdi tabii kader sayesinde de bu konu işlenir. Şimdi seyyiat usta diyor ya, tahribat nevindendir diyor.
Evet.
İnsan bazen bir seyyiyle çok cinayetler işleyebilir.
Evet.
Bir örnek veriyor, bir kibritle bir evi yakmak gibi. Şimdi seyyiat tahribat olduğu için bir günahı bin yazmak adalettir yani.
Evet.
Çünkü tahribat yapıyor. Hiç yazmak da adalettir. Niye? Çünkü seyyiatta bizim hissemiz satıyor ya, ya yoktur veya çok azdır diyor, değil mi? Azdır.
Evet.
Ve hiç yoktur diyor. Azdır ve hiç yoktur. Sadece bizim hissemiz kader içerisinde geçtiği gibi o haseneye meyil oluyor yani. Meyil. Ötesine hep Allah yaratıyor. İşte buna bir örnek şu şöyle verilebiliyor. Mesela en büyük hasene nedir? İmandır. Sonra namaz gelir değil mi? Amel-i salih olarak namaz gelir. Şimdi biz namazda bizim hissemiz ne? Değil mi? İşte diyelim ki şu anda önünde namazını bekliyoruz değil mi? Şimdi önüne vakti girecek, biz namaz kılacağız. Namazın birinci şartı vakit. Vakit girmeden namaz kılamıyoruz.
Evet.
O halde o vakit için gelmesine neye bağlı? Dünyanın dönmesine bağlı. Dünya işte bir iki saat daha dönecek ki, önüne vakti girsin de biz namaz kılalım. O halde onda hiçbir istemiz yok bizim.
Evet.
Namaz okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak inzal etmiş. Okuduğumuz ağzı o yaratmış. Hayvanlar niye konuşamıyorlar değil mi? Birkaç yiyeceğinin dışında. Onu anlayacak aklım cennete bakıyormuş. Endiğimiz hava onun. İşte secde mahallini görmemizi sağlayan güneş ışık onun. Hülasa hep onun ihsanları ile biz o ibadeti yapıyoruz. Ya bize düşen hisse ne burada? Namaz kılmayabilirdik. Değil, vakit girdi. Meylimizi kılmaya kullandık. Ötesi hep Allah yaratıyor yani. Hep Cenab-ı Hak yaratıyor. Kainat da onun, Kur'an da onun, bedenimiz de onun, aklımız da onun, mahlukları. Mahluku aklımız. Dolayısıyla insan böyle düşünüp ustası vücuttan kurtulacak, amele gelmekten kurtulacak. Buna değişik üsallerde, değişik yönleri izah edilmiş bu konu. Şimdi insan böyle düşünecek ki ben seyyiatta hissem tamam benim. Yaptığım bir günahla binlerce tahribat yapabiliyorum. Hasenatta ise hissem çok çok az. Buna rağmen Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir seyyiye bir yazıyor, bir günah bir yazıyor. Bir haseneyi 10 yazıyor. Mesela 10 dedi üstadım. Kur'an her harfin en az 10 serfi veriyor ya.
Evet.
Evet, haseneyi 10, bazen 70 yazıyor, bazen 700, bazen 7000 yazar. Ha, hem şu ülkede anla ki, o müthiş yani girmek cezai ameldir. Niye? Çünkü her günah bir yazıldığı halde, mizanda günahlar ağır gelirse, belli ki o insan cehenneme amelin neticesi olarak gidiyor, cezası olarak gidiyor.
Evet.
Ama sevaplar 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 yazılıyor, mizanda sevabı daha fazla geliyor. Ama neyin sayesinde? Böyle yüksek yazılmasının sayesinde.
Evet.
1'e 1 yazılsaydı ne olacaktı? Cehenneme girebilecekti. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 yazıldığı için sevaplar, hasenatı ağır gelmiş ve cennete gitmiş de bir insan. Diyecek ki bu Allah'ın sırf mahsır fazladır.
Evet.
Çünkü ben birebir yazılsaydı cehenneme büyük ihtimalle girerdim. İşte onun ıslatı onu şeye bağladı. Hem şu nükhanındaki o müthiş cehenneme girmek ceza vermedi. Çünkü tek, her günah bir yazılı halde mizanda günah ağır geliyor. Belli ki cezai ameldir cennet, cehenneme girmek.
Evet.
Aynı adildir. Fakat cennete girmek maalesef fazıldır. İşte kat kat yazıldığı halde, yazıldığı için sevapları ağır gelmiştir. O halde sırf bu Allah'ın lütfudur.
Evet.
Böylece ucuptan kurtulur insan.
Evet.
Ameli görmekten kurtulur.
Evet.
Hem amelde hissesi çok az, iki cihet var. Bir de bir on bireye yazıldığı için amel fazla gelmiş,
evet.
Sevap fazla gelmiş.
Evet. Allah razı olsun hocam. İkinci nükteye geçeceğiz. İkinci nükte, insanda iki vezif var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediye bakar. Evvelki vezih itibarıyla öyle bir biçare mahluktur ki, sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz-i ihtiyari, ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetcik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz envaın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vezih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete mütevezzih, art ve fakr cihetinde pek büyük bir vüs'ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır-ı Hakim, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azim bir art ve hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim ve gınası nihayetsiz bir gani-i kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, halıkından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyi toprak altında bazı mevad-ı muzurayı celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Faligul Habbe ve Neva'nın emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse, o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruh-u manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arziyle hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı manevisini nefsin hevasatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer o ıslat çekirdeğini İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniye'yi imtisal edip, cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, elbette alem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alem-i ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak. Bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve revnaktar bir makina ve şu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet, hakiki terakki ise İnsana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir ibadet ile vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayat-ı dünyevinin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hatta en süflisini tatmak için bütün letaifine ve kalp ve aklını nefse emmareye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur. Şu hakikati bir vakayı hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki, ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi, nazar-ı dikkati celbeder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlardır. Sonra geçtim. Bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim ne için o öyle, bu böyle. İçeriye girdim, baktım ki içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifelerle saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi padişahla muhabbet edip halkın istidatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifelerle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Sonra çıktım baktım, o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum, dediler o kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerindir ve ehli dalaletindir. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim, üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim, daha dikkat ettim, suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i tacübümden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o vakayı hayaliyeyi sana tabir edeceğim, Allah hayretsin. İşte o şehir ise hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. O sarayların her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i şehviye ve kuvve-i galabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyeti var, ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şehviye ve galabiye bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi, nefis ve hevaya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak elbette sukuttur, terakki değildir. Sayı cihetleri sen tabir edebilirsin. Hocam ikinci nükleyle ilgili ilk sualimiz insanın iki veçinden bahsediliyor. Birisi enaniyet cihetiyle dünyaya bakan yüzü, diğeri ise ubudiyet cihetiyle ahirete bakan yüzü. Bu iki veçi örneklerle açıklar mısınız?
Enaniyet ciheti işte insanın kendisine verilen maddi manevi bütün sermayeleri.
Evet.
Değil mi? Aklı, hayali, hafızası, ondan sonra işte gözü, kulağı, eli, ilahir. Benlik, enaniyet benlik demek. Yani ben derken insan neyi kastediyor? Beden ve ruhu birlikte kastediyor.
Evet.
Bir de buna ilaveten kendisine ihsan edilen harici nimetler var. Onlar da kastediyor. Şu kadar işte malım var, şu kadar işte şu makamdayım, şu işi yapıyorum vesaire gibi. Dolayısıyla bütün bunlar enaniyet ciheti oluyor. İnsan bunlarla dünya hayatını ne yapıyor? İşte kazanıyor, daha güzel geçirmeye çalışıyor. Fakat aynı sermayeyi hayat ebediye de kullanabilme istidadı var insanda.
Evet.
Üstad yürüdüğün sözde buyuruyor ya, namaz kılın diğer mübah dünya amelleri yüze bir niyetle ibadet hükmünü alır. Namaz kılın diğer mübah. Enayet cihetiyle müsbet sahada bütün sermayemizi kullansak namaz kılmak şartıyla hepsi ibadet olabiliyor. Ama bunları işte Allah muhafaza işte isyanda, küfürde, zulümde kullandık mı o zaman işte ebedi bir cehennem azabına insan müstahak olabiliyor. Ubudiyet kulluk demek.
Evet.
Yani insan bilecek ki evet benim gözüm var ama bu göz benim değil. Allah'ın buna bir ihsanı. Ben bunu helalde kullanmaya mecburum. İşte onun gözü helal derse kullanmak ubudiyet oluyor.
Evet.
Yani ağzımı Cenab-ı Hak vermiş, yaratmış. Ben bununla işte güzel şeyler söylemek mecburiyetindeyim. Evet. Dedi mi o zaman o konuşmanın ubudiyet cihet oluyor.
Evet.
Aynı konuşmayla dünyayı da kazanabiliyor. Aynı konuşmayla ukvayı da kazanabiliyor, ahirette kazanabiliyor. Yani evet. Biri diğerine mani değil. İşte bu dengeyi kurmak önemli. Yani dünya ahiretin tarlası olduğuna göre yani ahiretteki nimetler de, devletler de, imkanlar da bu dünyadaki enaniyet cihetinin müsbet kullanılmasının meyveleri oluyor.
Evet.
Onun için yani bu derste bize sade sermayemizi dünyaya harcamayalım.
Evet.
Ubudiyet cihet daha önemli. Ebedi hayata bakıyor çünkü. Diğeri ne kadar mükemmel bir dünya hayatı geçirsek de fani nihayet.
Evet.
Kaldı ki yani hakikaten bakıyoruz mesela uygulamada. Dünyayı bütün imkanlar yerinde olan birçok insanlara bakıyoruz. Mesut olmayabiliyorlar yine.
Evet.
Değil mi? Bir candan sıkan bir olay. Yahut ailedeki bir huzursuzluk. Ya çocuklarındaki bir hastalık. Bütün imkanları sıfıra indirebiliyor. Ama onun için bütün imkanlarını dünya kullandığı halde dünyada her türlü refaha kavuşan insanların sayısı çok çok az.
Evet.
Ama bu aynı sermayeyle ebediyeti kazanmak herkes için mümkün. Zengine de mümkün, fakir için de mümkün. Çünkü o sermaye nedir? Aciz, fakir ve naksını bilmek. Bu diyet bu.
Evet.
Yani bu her insanda var zaten. Bunu bilen insan kulluğunun şuuruna eriyor. Kendi Allah'ın mahluku biliyor. Hür olmadığını, yani bu aletlerin emanet olduğunu, dilediği gibi kullanamayacağını bunların biliyor. Ve o şekilde fakir de olsa, zengin de olsa bu sermaye ahireti kazanmaya yani vesile olarak tabi. Allah'ın lütfu başka.
Evet.
Yetebiliyor ama dünyaya kazanmaya çoğunun sermayesi yetmiyor.
Evet. Hocam ikinci sorumuz, bilincinin mütemmimi mahiyetinde kısmen de değindiniz. Enaniyetin dünyaya, ubudiyetin ukvaya hasredilmesinin hikmeti nedir? Ubudiyetin dünyaya bakan veçi yok mudur?
Bunu sanki söylemiş gibi olduk. Yani.
Evet.
Yani enaniyet ciheti, verilen sermayeyle dünya hayatını kazanmamız.
Evet.
Ubudiyet ciheti, yine aynı verilen sermayeyi ahirete yönlendirmemiz. İkisini beraber götürmek mümkün.
Evet. Evet. Evet. O zaman süremizin sonuna geldik. Gelecek hafta devam ederiz inşallah. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.